eski antlaşmadan, yani Tanrı sözünden yorumunu yapmakta olduğumuz Yeşaya kitabına devam ediyoruz. Ve bu programımızda Yeşaya kitabının 40. bölümüne bakacağız. 40. bölümün konusu yaratıcı, kurtarıcı ve destekleyen Tanrı'dan teselli. 40. bölüm bizleri, değerli dinleyicilerimiz, Yeşaya kitabının son ana kısmına getiriyor. Bu kitabın ilk ve son kısımları arasında kesin bir tezat vardır. İlk kısım egemen Tanrı'nın taht üzerindeki vahyi idi. Bu son kısım ise kurtarıcının acı çekmesinin vahyidir. 6. bölümde tacı gördük. 53. bölümde çarmıhı göreceğiz. Yani Tanrı'nın göndereceği kurtarıcının çarmıh üzerinde çekeceği acıları. Birinci kısımda konu Tanrı'nın hükümeti idi. Bu bölümde Tanrı'nın lütfudur, Tanrı'nın kayrısıdır. Halkımı avutun diyen açılış sözleri bu son kısmın havasını ve temposunu belirler. Tanrı'dan gelen mesaj birinci kısımda gördüğümüz gibi yargı değil, tesellidir. Konunun değişmesi liberal eleştirmenlerin ikinci Yeşaya hipotezini ispatsız olarak iddia etmelerine yol açmıştır. Konular tamamıyla farklı olduğundan farklı yazarlar iki değişik Yeşaya tarafından yazıldıklarını düşünmektedirler. Ancak değerli dostum, mesajın değişmesi yazarın değişmesini gerektirmez. Mesajcı değil, mesaj değişmiştir. Birçok yazar tamamıyla farklı konularda yazar. Örneğin, Tanrı'nın yargısını konu alan Mezmur 2 hakkında küçük bir kitapçık var. Bir de Tanrı'nın kurtarışını konu alan Mezmur 22 hakkında bir konuşmam, bir yazım var. Ama ikisi de aynı birey tarafından yazılmışlardır. Yeşaya kitabının bu kısmında Sina'daki gök gürültüleri ve şimşekler dinmiş, Tanrı'dan gelen harikulade bir lütuf mesajıyla söndürülmüşlerdir. Halkımı avutun diyor Tanrınız, avutun halkımı. Böyle başlıyor Yeşaya kitabının 40. bölümü. Son kısmın bütün vayları ve yükleri kaldırılmıştır. Çünkü artık Yeşaya peygamberin kendisi hakkında söylediği her şeyi daha sonra gerçekleştirecek olan bir yük taşıyıcı vardır. Bu kişi, ey bütün yorgunlar ve yükleri ağır olanlar, bana gelin, ben size huzur veririm, ben sizi dinlendiririm davetinde bulunandır. Rab İsa Mesih yüklerimizi kaldırır. Ve bu çağrıyı yapan, ey bütün yorgunlar, yükleri ağır olanlar diyen İsa Mesih'tir. Bana gelin, ben size huzur veririm diyor. Halkımı avutun, avutun halkımı. Tanrı'nın atan kalbinden gelen özlemli bir iç çekiş sesidir bu dostum. Tanrımız bütün tesellilerin Tanrısıdır. Bu yüzden Pavlos 2. Korintoslar 1, 3 ve 4. ayetlerde her türlü tesellinin kaynağı olan Tanrı'ya, merhametli babaya, Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve babasına övgüler olsun. Kendisinden aldığımız teselliyle her türlü sıkıntıda olanları teselli edebilmemiz için bizi bütün sıkıntılarımızda teselli ediyor demiştir. Kutsal ruha tesellici denir değerli dinleyicilerimiz. Kutsal ruh teselli edendir, avutandır ve savunucudur. Rab ise ben de babadan dileyeceğim ve o sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size yardımcı gerçeğin ruhunu verecek demiştir. O bugün bizim tesellicimizdir. İsa Mesih'e iman eden her kişinin, her insanın yüreğine kutsal ruh gelip konut kurar. Ve böylece kişi yeniden doğar. Evet, her Mesih imanlısında kutsal ruh konut kurmaktadır. Kutsal ruhun amacı teselli etmektir, öğretmektir, eğitmektir ve bizi Rab'be yönetmektir. Bize Tanrı'nın sözünü açmaktır onun görevi. Yeruşalim halkına dokunaklı sözler söyleyin. Köleliğin bittiğini, suçlarının cezasını ödediklerini, günahlarının cezasını Rabbin elinden iki katıyla aldıklarını ilan edin diyor Yeşaya peygamber 40. bölüm 2. ayette Yeşaya kitabının. İsrail'de bir evin borcu ya da ipoteği olduğunda bunun yasal bir belge olarak yazılıp evin kapı eşiklerine konulduğu, böylece bütün komşular ve dostlarının bu evin ipotekli olduğunu bildiği söylenmiştir. Bu belgenin bir diğer kopyası ipoteği koyan kişide olurdu. Borç ödendiğinde ikinci kopya, karbon kopya kapının diğer eşiğine asılır ve böylece herkes borcun ödenmiş olduğunu görmüş olurdu. Günahlarının cezasını Rabbin elinden iki katıyla aldığı sözünün anlamı budur. Yeruşalim'in günahları şehir kapıları dışında acı çeken tarafından ödenmiştir. Acı çeken. Kimdir bu acı çeken? Bunu Yeşaya 53. bölüme geldiğimizde açıkça göreceğiz. Acı çeken İsa Mesih'tir. Günahlarımız için, suçlarımız için acı çeken odur. Tanrı'nın eski antlaşmadaki halkını ele alışıyla günümüzde bizi alışı arasındaki fark budur. Hristiyanlığı bütün putperest dinlerden ve Musa peygamberin yasasından farklı kılan budur. Hristiyanlık dediğimizde değerli dinleyicilerimiz, Batı dünyasında gördüğümüz Hristiyan dini değildir. Hristiyanlık İsa Mesih'e iman eden kimselerin topluluğudur. Hristiyanlık Mesih'e iman eden topluluktur. Mesih'i gerçek anlamda hayatına alan, onu yaşayan ve Rabbin ilkelerine uyan kimsedir. Hristiyanlığı bütün putperest dinlerden ve Musa peygamberin yasasından farklı kılan budur. Mesih inancı daha doğrusu budur. Fark bağışlatan sözcüğündedir. Putperest dinlerde insanlar tanrılarını yatıştırmak için onlara bir sunu götürürler. Ve bağışlatanın anlamı budur. Birçok kişi kutsal kitapta bunun aynı anlama geldiğini, Tanrı öfkeli olduğu için onu yatıştırmak için bir şey yapmaları gerektiğini düşünürler. Putperest dinlerdeki kişiler bunu hep yapmaktadır. Çünkü tanrılar her zaman öfkelidir ve onlarla geçinmek zordur. Duyguları kolayca rencide olur ve her zaman dostça değillerdir. Gerçek şudur ki, günah, insanın günahı kendisini Tanrı'ya yabancılaştırmıştır. Ama bu konuda bir şeyler yapan Tanrı'dır dostum. İşte fark budur. Bir şeyler yapan Tanrı'dır ve günümüzde bağışlatan Tanrı'dır. İnsanlar değil. Onu kazanmak için hiçbir şey yapmanız gerekmemektedir. Bağışlatma Tanrı'ya karşıdır ve barışma bize karşıdır. Tanrı yapılması gereken her şeyi yapmıştır. Günümüzde bizlerden Tanrı'yı kazanmak için bir şey yapmamız değil, Tanrı'yla barışmamız isteniyor. Tanrı zaten kazanılmıştır. İsa Mesih'in çarmıhta bizim için yapmış olduğu iş budur. Bizim bütün yapmamız gereken Mesih'in yapmış olduğu şeyi kabul etmektir. Bu günümüzdeki kayıp dünya için bir teselli sözüdür. Şöyle haykırıyor bir ses. Çölde Rabbin yolunu hazırlayın, Bozkır'da Tanrımız için bir ana yol açın. Yeşaya 40 ayet 3. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna olmak üzere müjde kayıtlarının 4 yazarı da bu ayetin vaftizci Yahya hakkında olduğunu söyleyerek aktarmışlardır. İncil'de 4 kez geçtiğinden bu konuda tartışacak değilim. Ben de vaftizci Yahya hakkında olduğunu söylüyorum. Her vadi yükseltilecek, her dağ, her tepe alçaltılacak. Böylelikle engebeler düzleştirilecek, sarp yerler ovaya dönüştürülecek. O zaman Rabbin yüceliği görünecek. Bütün insanlar hep birlikte onu görecek. Çünkü Rab ağzıyla söyledi bunu. Ses ilan etti diyor. Neyi ilan edeyim diye soruyorum. Bütün insan soyu ot gibidir. Bütün vefası kır çiçeği gibidir. Yeşaya 40, ayetler 4-6. Müjde yazarlarından Luka bunun vaftizci Yahya hakkında olduğunu söyleyerek aktarır. Yeşaya devam ediyor sözlerine. Rabbin soluğu esince üzerlerine ot kurur, çiçek solar. Gerçekten halk ot gibidir. Ot kurur, çiçek solar ama Tanrımızın sözü sonsuza dek durur. İnsan kırlardaki otlara benzetilir. Ot gibi olduğumuzun bize hatırlatılmasında nasıl bir teselli olduğu sorulabilir. Ege'de ya da Anadolu'da otlar bahar yağmurlarından sonra çok güzeldir. Ancak birkaç hafta sonra durum aynı değildir. Güneş birkaç gün onları kavurduktan sonra kuruyup ölmeye başlarlar. İnsan da tıpkı böyledir. Bunda bir teselli yok diyebilirsiniz. Ama vardır dostum. Bunda teselli vardır. İnsan zayıf, manevi zaafları olan ve takatsız bir yarattıktır. Ama Tanrı'nın sözü kuvvetli, kesin ve güvenilirdir. Tanrı sözü saklanacağımız yerimiz, üzerinde dinlenebileceğimiz bir temeldir. Bizim kılıcımız ve kalkanımızdır. Yüksek kulemiz, güvendiğimiz, korunmamız ve kurtuluşumuzdur. İncil'den 1. Petrus 1, 23-25. Ayetlerde şöyle diyor. Çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan yani Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz. Nitekim insan soyu bir ota benzer. Tüm yüceliği de kır çiçeği gibidir. Ot kurur, çiçeği düşer ama Rabbin sözü sonsuza dek kalıcıdır. İşte değerli dinleyicilerimiz, size müjdelenmiş olan söz budur. Bu dünyada doğal olarak sadece geçip gitmekte olan bir yaratık olan insana sonsuz yaşam veren sadece müjdedir, Tanrı'nın sözüdür. Şimdi harika mesaja dikkat edin. Şöyle diyor Yeşaya peygamber, Yeşaya 40. bölüm 9. ayette. Aslında Yeşaya peygamber aracılığıyla Tanrı konuşuyor. Biliyorsunuz peygamber Tanrı'dan aldığı mesajı, Tanrı'nın mesajını insanlara ileten ya da onları yazıya dökendir. Ey Siyon'a müjde getiren yüksek dağa çık. Ey Yeruşalim'e müjde getiren yükselt sesini, bağır, sesini yükselt, korkma. Yahuda kentlerine işte Tanrınız de. Şimdi Yeşaya peygamber genelde yaptığı gibi Mesih'in birinci gelişiyle ikinci gelişini birleştirmektedir. Bu ayet Mesih'in ikinci gelişine bakmaktadır. Aslında müjde Mesih'in hem birinci ve hem de ikinci gelişini içermektedir. Bizler yan hatlara girip bütün vurguyu İsa'nın birinci ya da ikinci gelişine koymaya yatkınızdır. Ancak müjdenin bütünlüğü olan onun her iki gelişini de vurgulayalım. Sürüsünü çoban gibi güdecek, kollarını alacak kuzuları. Bağrında taşıyacak, usul yol gösterecek emzikli olanlara diyor Yeşaya 40 ayet 11'de. Rabbi İsa Mesih dünyaya ilk gelişinde çoban olarak kendisini göstermişti. Ben iyi çobanım demişti. Ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir. İsa ayrıca ben koyunlarım için canımı veririm demişti. Bundan sonraki ayet Tanrı'nın yaratıcı olarak büyüklüğünden söz eder. Kim denizleri avcuyla gökleri karışıyla ölçebildi? Yerin toprağını tahıl ölçeğine sığdıran, dağları kantarla, tepeleri teraziyle tartabilen var mı? 12. ayet. Bunu kim yapmıştır? İlk olarak uzaya gittiğinizde hiç ağırlığı yoktur. Öyleyse günümüzde tartmayı kim yapmaktadır? Ve nerede tartılacaktır? Bu ayeti okuyunca sen yücesin ilahisini söylemek istiyorum değerli dinleyicilerimiz. Evet, Rab yücedir. Rabbin işine kim akıl erdirebildi? Ona öğüt verip öğretebilen var mı? Akıl almak için Rab kime danıştı ki? Var mı ona adalet yolunu öğretebilen, ona bilgi veren, anlayış yolunu bildiren oldu mu? Yeşaya 40, 13-14. Ayetler. Tanrı'nın emsali yoktur dostum. Ve onun gidip öğüt alabileceği biri yoktur. Birisi sizin görüp de Tanrı'nın görmemiş olduğu ne vardır diye sormuştur. Bu şakacı bir sorudur. Yanıtı çok basittir. Tanrı hiçbir zaman emsalini görmemiştir. Ben benimkileri her gün görüyorum. Öyleyse Tanrı'yı neye benzeteceksiniz? Kiminle karşılaştıracaksınız onu diyor Yeşaya peygamber 40. bölüm 18. ayette Yeşaya kitabının. Sizler ve ben dostum çok az şey biliyoruz. Bütün bildiğimiz Tanrı'nın sözünde bildirilmiş olduklarıdır. Ve ben onun bize bir şeyi söylemiş olduğunu sanmıyorum. Bir kere onun bize söylemiş olduklarını bile tam olarak anlamıyoruz. Yeşaya peygamber Tanrı'yı putlarla karşılaştırmaktadır. Öyleyse Tanrı'yı neye benzeteceksiniz? Kiminle karşılaştıracaksınız onu? Onun resimlerine bakın. Ben şahsen İsa'nın resimlerini sevmem. Yani yapılan resimler. Çünkü bunlar İsa'nın resimleri değildir. Bunlar kafalardan çıkan, insan kafasından daha doğrusu çıkan, uydurulan resimlerdir. Bunu söylediğimde çok popüler olmuyorum. Bu tür resimleri satan dükkanlar ve duygusal olan insanlar korkunç olduğumu düşünüyorlar. Ama değerli dostum, onun yani Rab-i Mesih'in resimlerine ihtiyacımız yok. Rab-i Mesih bizim yüreklerimizde oturmak istiyor. Duvarlarda asılı olmak istemiyor. Hem az önce dediğim gibi onun resmi yoktur. Bunlar insan aklından çıkan resimlerdir. Yıllar önce insanlar kalplerinde İsa'nın varlığını kaydedene dek onun resimlerini çizmeyi akıllarına bile getirmediler diyen İskoç filozofun görüşüne katılıyorum. Burada Yeşaya peygamberin putperestliğe karşı yaptığı ilk ironik saldırıyı görüyoruz. Putu döküm işçisi yapar. Kuyumcu altınla kaplar, gümüş zincirler döker. Putu kim yapıyor? Putu döküm işçisi yapıyor diyor Yeşaya peygamber. Zenginler çok süslü putlar yaparlar. Zengin bir tanrıları vardır. Böyle bir sunu yaptırmayan yoksul kişi çürümez bir ağaç parçası seçer. Yerinden kımıldamaz bir put yapsın diye usta bir işçi arar. Yeşaya 40 ayet 20. Fakirlerin ancak kaba birer tanrısı olabilir. Bir tahta parçasından bir put oyar. Putperestlik mantığa çok aykırıdır. Bilmiyor, duymuyor musunuz? Başlangıçtan beri size bildirilmedi mi? Dünyanın temelleri atılalı anlamadınız mı? Yeşaya 40 ayet 21. Tanrı'yı bir putla kıyaslamak haşa tamamen gülünç, korkunç bir şeydir. Tanrımız kutsaldır, yaşayan bir tanrıdır. Ona övgüler ve yücelik yakışır. Yer kürenin üstündeki tahtında oturan Rab'dir. Yeryüzünde yaşayanlarsa çekirge gibidir. Gökleri perde gibi geren, oturmak için çadır gibi açan odur diyor Yeşaya peygamber. Yeşaya 40. bölüm 22. ayette. Eski antlaşma dünyanın düz olduğunu öğretmiyordu. Unutmayın, eski antlaşma günümüzden aşağı yukarı 3500-4000 yıl kadar gerilere gidiyor. Buna rağmen eski antlaşma dünyanın düz olduğunu öğretmiyordu. Ancak Kolombus'un zamanında yaşayan bilim adamları bu teoriyi öğretmişlerdi. Bu sözde bilim adamları kendi zamanlarında Tanrı sözüne fazla önem vermiyorlardı ve bir şeyi kaçırmışlardı. Ve günümüzde de bilim adamlarının bir şeyi kaçırdıklarını düşünüyorum. Bu ayette dünyanın yuvarlak olduğu, daha da büyük bir evrendeki bir yuvarlak olduğu ve Tanrı'nın tahtının uzayın sonsuzluğunu tarayan en güçlü teleskopların bile nüfus alanı dışında olduğu kesinlikle bildirilmektedir. Tanrı bütün bunların ışığında bizleri düşünmeye çağırmaktadır değerli dinleyicilerimiz. Ey Yakup soyu diyor Tanrı Yeşaya peygamber aracılığıyla. Yeşaya 40:27. Ey Yakup soyu, ey İsrail! Neden Rab başıma gelenleri görmüyor, Tanrı halkımı gözetmiyor diye yakınıyorsun? Tanrı kendisine ait olanların zorluklarını ve sıkıntılarını bilir. Eğer ona aitseniz yaşamın fırtınalarını yatıştırabilir ama kendisine ait olanlar için bazen fırtınada öğrenecek dersler vardır. Kendinizi fırtınanın ortasında bulduğunuzda dostum, oturup ağlayacak ve Tanrı'yı eleştirecek yerde neden öğrenmenizi istediği dersin ne olduğunu bulmaya çalışmıyorsunuz? Tanrı bunlarda öğrenmeniz için bir şey olmadıkça sıkıntıların yaşamınıza gelmesine izin vermeyecektir dostum. Öğrenilecek ders şu olabilir. Bilmiyor musun? Duymadın mı? Sonsuz Tanrı Rab, bütün dünyayı yaratan ne zayıflar, ne de yorulur. Onun bilgisinin derinliği kavranamaz. Gençler bile yorulup zayıf düşer. Yiğitler tökezleyip düşerler. Ama Rabbe umut bağlayanların zayıflığı güce dönüşür. Kanat açıp yükselirler. Kartallar gibi hem de. Koşar ama zayıf düşmezler. Yürür ama yorulmazlar. Yaşaya 40. bölüm 28-31. ayetler arası. Büyük bir tanrımız vardır dostum. O hiçbir zaman yorulmaz. O insanlar gibi değildir. Gençler, yiğitler, güçlü olanlar zayıflarlar ve düşerler. Yiğit olanlar tökezleyip düşerler. Ama Rabbe güvenenlerin, Rabbe umut bağlayanların, sırtlarını Rabbe dönenlerin zayıflığı güce dönüşür. Onlar kartallar gibi yükselirler. Koşarlar ama zayıf düşmezler. Yürürler ama yorulmazlar. Burada üç güç düzeyi vardır. Ve birkaç Hristiyan yorumcu bunu 1. Yuhanna 3. bölüm 12-14. ayetteki Hristiyan büyümesinin üç aşamasına benzetmişlerdir. Bu üç büyüme aşaması şunlardır. 1. Genç Hristiyan kartallar gibi kanat açıp yükselecektir. Burada Hristiyan dediğimizde herhangi bir kuruluşa, dine ait değil, Mesih İsa inanlısıdır. Genç Mesih inanlısı kartallar gibi kanat açıp yükselecektir. 2. Yetişkin Mesih inanlısı koşacaktır. 3. Olgun Mesih inanlısı yürüyecektir. Bu bana güneydeki zenci bir vaizin vaaz etmiş olduğu harika bir vaazı hatırlatmaktadır. Bu vaazda şöyle demişti. Kardeşler, bu kilisenin yürümesi gerekiyor. Ve ihtiyarlardan biri amin dedi. Vaiz sözlerine devam etti. Kardeşler, bu kilisenin koşması gerekiyor. Ve ihtiyar amin dedi. Sonra, kardeşler, bu kilisenin uçması gerekiyor. Ve bu ihtiyar amin, haleluya dedi. Yani Rabbe övgüler olsun. Sonra vaiz, ama bu kiliseyi uçurmak için para gerekecek dedi. İhtiyar bu söze şöyle cevap verdi. Bırak yürüsün kardeş, bırak yürüsün. Gerisini kurcalama. Değerli dostum, kim olursanız olun, bu dünyada Tanrı ile birlikte hareket edecekseniz, bu size bir şeylere mal olacaktır. İman etmenin bir bedeli vardır. Ama durumunuz her ne olursa olsun, Tanrı size gereken gücü verecektir. Eğer yürümek için güce ihtiyacınız varsa, Tanrı bunu size verecektir. Uçmak için güce ihtiyacınız varsa, evet, havalanmak, yükseklere çıkmak için, uçmak için güce ihtiyacınız varsa size bunu da verecektir Rab. Bu Tanrı'nın yaratıcımız, kurtarıcımız ve destekleyicimiz olarak verdiği teselliyi ortaya koyan harika bir bölümdür.